Ayrım 22. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 209. Bölüm 7. Sakatlık ve kapitalizmin yükselişi. Michael Oliver. Sakatlığın kuramsal açıklamasını yapma ihtiyacını ve sakatlığa dair tarihsel bir anlayış geliştirmenin önemini vurgulamak, ne tarihsel materyalizm kuramını olurlamak, ne de sakatlığın doğasının layıkıyla anlaşılmasının uygulanabilirliğini ima etmektir. Zira ekonomik koşulların toplumsal davranışlara ve toplumdaki farklı gruplardan insanlar arasındaki ilişkilere önemli bir etkisi olduğunu kabul etmek için Marksist olmak gerekmiyor. Harbert, 1988, sayfa 12. Sakatlık tanımları ve deneyimleri çok çeşitli maddi ve toplumsal etkenlere bağlı olarak toplumdan topluma değişir. Bu yazıda da modern kapitalist toplumlarda bireysel, tıbbi bir sorun ve kişisel bir trajedi olarak sakatlık algısının neden baskın hale geldiği incelenecektir. Bugüne kadar sakatlık konusunda yeterli bir sosyal kuram geliştirilmediğinden esas amacı kapitalizmin yükselişini ve ilerleyişini irdelemek olan önceki sosyal kuramcılardan bazılarının eserlerinden yararlanmak zorunludur. İnsanlık tarihine ilişkin evrimci yaklaşımlara yakın dönemde yöneltilen eleştirilere rağmen Giddens, 1984, özellikle de Marx, Comte ve Weber'in eserlerinden çıkarılan bu tür yaklaşımlar en azından sakatlık konusunda mevcut durumu anlamamızı kolaylaştıracak bir çerçeve sağlayabilir. Üretim tarzı ve tarihsel değişim. Tarihsel materyalizmden alınma bir çerçeve en azından sakat kişilere sanayi toplumunun gelişmesiyle birlikte ne olduğuna dair anlayışımıza kesinlikle bir katkı sunacaktır. Bu tarih anlayışını genel olarak şöyle özetleyebiliriz. Marx'ın görüşüne göre insanların doğasını anlamak için maddi çevreyle ilişkilerini ve insan ihtiyaçlarının yaratılması ve tatmin edilmesinde bu ilişkinin tarihsel rolünü anlamak gerekir. Bu maddi çevre her şeyden önce fiziki çevrenin kısıtlamaları olabilir. Fakat toplumlar gelişip karmaşıklaştıkça çevre de daha karmaşık hale gelecek ve sosyo-kültürel kısıtlamalar artacaktır. Fordur ve diğerleri, 1984, sayfa 89. Bu sosyo-kültürel kısıtlamalar, çalışma ortamının doğasını, kır ya da kent ortamındaki insanların yaşam koşullarını ve gruplar, kurumlar ve bireyler arasındaki ilişkileri içerebilir ki, hepsi de tarihteki belli noktalarda toplumun sosyo-ekonomik yapısıyla ilintilidir. Dolayısıyla tarihsel sürecin anlaşılması, tarihte belli bir dönemde var olan toplumsal ilişkileri ve insan doğasını anlamamızı mümkün kılar. Fordur, V.D., 1984, sayfa 90. Fakat tarihsel materyalizm, toplumsal ilişkileri bir tarihsel bağlama yerleştirmekten ibaret değildir. Bu yöntem, aynı zamanda tüm insanlık tarihine ilişkin evrimci bir perspektif sağlamaya çalışır ve bu noktada feodal toplumdan kapitalist topluma ve oradan da sosyalist topluma geçiş özel bir önem taşır. Bu zamana kadar tarihsel materyalizmi, hatta başka herhangi bir sosyal kuramı, sakatlık tarihine uygulama yönünde herhangi bir girişim olmamıştır. Yalnızca Finkelstein, 1980, izahını materyalist bir çerçeveye yerleştirmiş ve yukarıda bahsedilen üç aşamalı tarihsel materyalist modeli, genel hatlarıyla uyan ama aynı terminolojiyi kullanmayan evrimci bir model geliştirmiştir. Finkelstein'ın modeli üç aşamalı tarihsel gelişim üzerinden formüle edilmiştir. Birinci aşama sanayi devrimi öncesi İngiltere'ye yani feodal topluma tekabül eder. İkinci aşama çalışma mekanının evden fabrikaya kaydığı sanayileşme sürecine yani kapitalist topluma tekabül eder. Buradan da günümüze gelmiş oluyoruz. Üçüncü aşama şu an ilerlemekte olduğumuz türde topluma tekabül eder ama Finkelstein ikinci aşama ile üçüncü aşama arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koymadığı gibi üçüncü aşamanın tarihsel materyalizmde öngörüldüğü gibi sosyalizme geçişin başlangıcını ifade ettiğini de söylemez. Birinci aşamada ekonomik altyapı ister tarım ister küçük ölçekli sanayi olsun, sakat kişilerin büyük çoğunluğunun üretim sürecine katılmalarını engellemiyordu. Hatta tümüyle katılamadıkları durumlarda bile katkı sunabiliyorlardı. Bu dönemde sakat kişilerin bireysel olarak talihsiz oldukları düşünülüyor ama toplumun geri kalanından dışlanmıyorlardı. İkinci aşamada ise fabrikanın ortaya çıkışıyla birlikte çok daha fazla sakat kişi üretim sürecinden dışlandı. Zira fabrika çalışmasının hızı, dayatılan disiplin, zaman çizelgeleri ve üretim normları tüm bunlar birçok özürlü insanı sürece dahil eden daha yavaş, kişinin daha çok kendi belirlediği, daha esnek çalışma yöntemlerinden uzaklaşan son derece aleyhte değişikliklerdi. Rhine ve Thomas, 1980, sayfa 101. Kapitalizm geliştikçe iş gücünden dışlanma süreci her türlü sakat kişi için devam etti. 1890'lara gelindiğinde İngiltere nüfusu giderek kentleşmişti ve çoğunluk tarımda değil sanayide çalışıyordu. Yavaş yavaş değişen dağınık kır topluluklarına büyümüş körler ve sağırlar, bu toplumların çalışma ve günlük yaşamına özel koşullar olmaksızın daha kolay dahil olmuşlardı. Her çocuğun fazla bir resmi eğitim almadan, göre göre öğrendiği tarımsal işlerde tek başına çalıştığı dönemde sağırlık istihdam kapasitesini fazla sınırlamıyordu. Körlük, kalabalığı olmayan tanıdık kırsal çevrede daha az tehlike oluşturuyordu ve tekrara dayalı dokunsal yetenekleri içeren rutin işler özel eğitim olmadan birçok kör tarafından da öğrenilip uygulanabiliyordu. Sanayi toplumunun ortamı ise farklıydı. Toplis 1979, sayfa 2. Bireylerin üretim sürecine ellerinden ne geliyorsa o katkıyı sundukları kır merkezli, işbirliğine dayalı çalışma yaşamından, bireysel ücretli emekçinin etrafında örgütlenmiş kent merkezli, fabrika temelli üretim sürecine geçiş büyük sonuçlar doğurdu. 19. yüzyılda emek pazarının işleyişi her türlü özürlü insanı piyasanın dibine itti. Morris 1969, sayfa 9. Bunun sonucunda sakat kişiler toplumsal ve eğitimsel açıdan bir sorun olarak görülmeye başladılar ve Darülaceze, sığınma evi, tımarhane, koloniler ve özel engelli okulları gibi türlü türlü kurumlarda ve toplumsal yaşamı dışında giderek daha fazla ayrımcılığa maruz kaldılar. Finkelstein'a göre 3. aşamaya geçilmesiyle birlikte sakat kişiler esasen yeni teknolojilerden yararlanılması ve profesyonellerle sakat kişilerin ortak hedefleri için birlikte iş yapmaları sayesinde toplumun dışlayıcı uygulamalarından kurtuluşlarına tanıklık edecektir. Böyle olup olmayacağı incelemeye değerdir. Finkelstein'a göre sakatlık, bireyin durumu, yedi yetimi ile toplumun durumunu, bireye dayatılan toplumsal sınırlamalar, içeren bir paradokstur. Üç aşamalı bir evrimci perspektifi benimseyen Finkelstein, paradoksun ikinci aşamada ortaya çıktığını savunur. Birinci aşamada sakat bireyler geniş bir alt sınıfın parçasını oluştururlarken, ikinci aşamada sınıfsal kökenlerinden koparıldılar ve özel, ayrı bir grup haline geldiler. Böylece bir paradoks ortaya çıktı. Sakatlık hem bireysel bir yeti itimi hem de toplumsal bir sınırlama olarak görülmeye başladı. Henüz başlamış olan üçüncü aşamada ise paradoks sonlanacak ve sakatlık yalnızca toplumsal bir sınırlama olarak görülmeye başlanacaktır. Tarihsel materyalizm gibi bu modelde özellikle ikinci aşamada yani kapitalist toplumun ortaya çıkışıyla birlikte neler olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Fakat kapitalizmin ortaya çıkışından önce olanları aşırı basitleştirme eğilimindedir. Birinci aşamada bir tür ideal topluluğun var olduğunu ve sakat kişilere tıpkı diğer azınlık gruplarına olduğu gibi daha sıcak davranıldığını ima eder. Kapitalizmin ortaya çıkışının genel olarak toplumsal ilişkilere derin etkileri olduğu, birçok kabul edilir toplumsal rolün ve pozisyonun ortadan kalktığı ve bunun birçok durumda sakat kişileri doğrudan etkilediği kesinlikle doğru olsa da, esasen sakatlık deneyimi konusunda tarih suskunluğunu koruduğundan bu değişikliklerin sakatlık deneyiminin niteliğini olumlu mu yoksa olumsuz mu etkilediğini değerlendirmek güçtür. Modern dünyada sakatlığa verilen toplumsal yanıtlardaki değişikliklerin ve kişisel sakatlık tecrübelerini açıklamak adına benzer bir model daha ortaya atılmıştı. Sokolowska, V.D. 1981. Buna göre modern dünyada 3 tür toplum vardır. Gelişen, orta gelişmiş ve aşırı gelişmiş, yani birinci, ikinci ve üçüncüdür. Birinci tür toplumlara sakat kişilerin kendiliğinden katılımı damgasını vurmuştur. İkinci tür toplumlara sakat kişilerin toplumun geri kalanından ayrılmaları damgasını vurur. Üçüncü tür toplumlara ise zorunlu teçhizatların sağlanması sayesinde sakat kişilerin topluma dahil edilmeleri damgasını vurur ya da vurmalıdır. Bu çağdaş model, tıpkı Finkelstein'in tarihsel modeli gibi, üretim tarzının sakatlık algılarını ve deneyimlerini kayda değer şekilde etkilediğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Fakat iki model de aşırı basitleştirilmiş ve aşırı iyimserdir. Üretim tarzı ile sakatlık deneyimleri ve algıları arasında basit bir ilişki kurması ve çok çeşitli etkenleri göz ardı etmesi bakımından aşırı basitleştirilmiştir. Teknolojik gelişmelerin sakat kişileri kurtarıp toplumla yeniden bütünleştireceğini varsayması bakımından da aşırı iyimserdir. Modern toplumda teknolojinin rolünü ileriki bölümlerde ele alacağız ama şimdilik sakatlık algılarını ve deneyimlerini etkileyen diğer etkenlerden bazılarını ele almamız gerekiyor. Düşünce tarzı ve tarihsel değişim. Auguste Comte da insanlık tarihinin gelişimini anlamayı amaçlayan evrimci bir model geliştirmiştir. Comte, insanın zihinsel sürecinin üç aşamalı gelişim üzerinden anlaşılabileceğini söyler. Teolojik, metafizik ve pozitivist aşama. Bu model, gerçekliğin dini yorumlayışından daha doğalcı bir yorumlamaya ve nihayetinde hem doğal hem de toplumsal dünyanın bilimsel bir tarzda anlaşılmasına bir kayış olduğunu savunur. Anlayışımızın her dalı üç farklı aşamadan geçer. Teolojik ya da kurmaca aşama, metafizik ya da soyut aşama ve bilimsel ya da pozitif aşama. Başka bir deyişle, insan zihni yapısı gereği kendi araştırma alanlarının her birinde özünde birbirinden farklı, hatta taban tabana zıt olan üç felsefe yapma yönteminden ard arda yararlanır. İlkinin teolojik yöntem, sonra metafizik yöntem, son olarak da pozitif yöntem. Bu durum, üç tür felsefeye ya da karşılıklı olarak dışlayıcı olan tüm fenomenler hakkında genel kavramsal sistemlere yol açar. Comte, 1855, sayfa 2. Bu evrimci model, sapmalara dair değişen tarihsel algıları anlamak adına yararlı olmuştur. Kittery, 1971. Bu sapmalara ilaç bağımlılığı, eşcinsellik, alkol bağımlılığı ve akıl hastalığı da dahildir. Her biri ilkin ahlaki, ardından yasal ve nihayet tıbbi bir sorun olarak değerlendirilir. Bu algılar sonucunda belli sapkınlar, anormaller, ahlaki, ardından yasal, şimdi de tıbbi sosyal denetim mekanizmalarına tabi tutulmuşlardır. Benzer şekilde sapkının tıbbileştirmesine ilişkin yakın dönemdeki bir değerlendirme şunu söyler. Çeşitli tarihsel dönemlerde normalden sapma ile ilgili saptamalara damga vuran üç temel paradigmadan bahsedilebilir. Sapmaları günah olarak görmek, suç olarak görmek ve hastalık olarak görmek. Conrad ve Schneider, 1980, sayfa 27. Sakatlığa dair değişen tarihsel algıları anlamak adına bu evrimci modelden yararlanma yönünde yalnızca birkaç girişim olmuştur. Fakat zihinsel özürlü insanlar için hizmetlerin gelişiminin altında yatan bakım ideolojisinin yakın dönemdeki bir analizi benzer bir yaklaşımı akla getiriyor. Söder, 1984. Bu analiz, ilk başta sağlanan bakımın dini ve hayırsever perspektiflerle bağlantılı bir acıma felsefesine dayalı olduğunu, ardından hem sakat bireyler hem de toplum için koruma felsefesine dayanan hizmetler sunulduğunu, son olarak da zihinsel özürlülük sorununa yeni bilimsel ve pedagojik yaklaşımların gelişimiyle bağlantılı olan iyimserlik temelinde bakım sağlandığını savunur. Comte'un modeli, epilepsili kişilere karşı önyargının değişen örüntülerini göstermek için de kullanılmıştır. Artan rasyonelleşme toplumun epilepsi önyargısını dindirmedi. Yalnızca bir önyargı biçimini yerine bir başkasını geçmesine yol açtı. Epilepsililer artık pis oldukları için toplumdan yalıtılan, dokunulmaz kimseler olarak görülmüyorlar. Ama onun yerine deli oldukları gerekçesiyle yalıtılıyorlar ve yaşam koşullarının son derece kötü olduğu kurumlara hapsediliyorlardı. Fakat sonraki kanıtlar, rasyonelleşmenin artması ve epilepsinin nedenlerine dair bilginin çoğalmasıyla birlikte epilepsi hastalığının delilikten ayrıştırıldığını, bunun da kültür ile bilim camiasının bulguları paralel ilerlediğinden epilepsi hastalarının toplumsal koşullarında ilerlemelere yol açabileceğini işaret ediyor. Pasternak, 1981, sayfa 227. Bu iyimserlik, Comte'un eserlerinde ve Soder'in akıl hastalığı analizinde görülen iyimserliği yansıtır. Ama bunun sakatlığın tıbbileşmesi bağlamında doğru olup olmadığı ayrıca tartışılmalıdır. Şimdilik bu evrimci modeli ve uygulanmasına ilişkin iki eleştiriyi ele almamız gerekiyor. Bu eleştirilerden biri içsel, diğeri dışsaldır. Bu modellerin içsel eleştirisi, olguların Comte'un ima ettiğinin aksine karşılıklı olarak dışlayıcı olmamasıdır. Bir algı tarihte belli bir noktada egemen olabilirse de bunu diğerleri pahasına yapmaz. Modern sanayi toplumlarında bazıları hala epilepsi kişilerin edinili olduğunu düşünüyor, epilepsililer hala yasal düzenlemeleri, evlilik, çalışma ya da araba kullanma konusunda tabi tutuluyor olabilirler. Bununla birlikte şu ya da bu türde karmaşık tıbbi tedavi görebilirler. Oliver, 1979. Aynı şekilde sakat çocuk doğurmanın elbette tıbbi ya da bilimsel bir açıklaması olacaktır. Ama buradan bazı ebeveynlerin bunu geçmiş günahlarının vebali olarak görmeyeceği sonucu çıkmaz. Dolayısıyla bu model değişen sapkınlık ve sakatlık algılarımızı anlamamıza katkı sunabilirken en azından nedensel anlamda bunu açıklayamaz ve açıklamaz. Dışsal eleştiri ise bu nedensellik meselesiyle ilgilidir ve bizi Marx-Weber tartışmasına geri götürür. Değişen epilepsi algılarının salt düşünce tarzı üzerine açıklanamayacağı açıktır. Zira kente kayış ve sanayide kullanılan makinelerin artan karmaşıklığı, o dönemde özel uygulamaları açıkça gerekli kılan bir sınai dışlanmışlar sınıfının gelişimi anlamına geliyordu. Yün ticaretinin Hızlı hareket eden makineler ve kalabalık atölyelerin anlamına geldiği Bradford gibi bir şehirde şiddetli epilepsi hastalığı sorunu özellikle derinden hissedilmiş olmalıdır. Jones ve Tillotson, 1965, sayfa 5-6. Dolayısıyla sakatlığın doğası, ancak hem üretimdeki ve düşünce tarzındaki değişiklikleri hem de bu ikisi arasındaki ilişkileri hesaba katan bir model kullanarak kavranabilir. Dikkate alınması gereken şey, ikisi arasındaki bu ilişki ve ekonomik artının değişen üretim tarzının ihtiyaçlarını karşılayan ve bu sorunu ele almanın uygun ve uygun olmayan tarzları hakkında mevcut toplumsal algılarla uyumlu olan toplumsal politikalar aracılığıyla nasıl yeniden paylaştırıldığıdır. Sakat kişilerin yaşamlarına devlet müdahalesi. Kapitalizmin yükselişi çalışma hayatının örgütlenmesinde, toplumsal ilişkilerde ve davranışlarda büyük değişikliklere yol açmış ve bu değişikliklerin aile yaşamına da yansımaları olmuştur. Bu etkenler ve beraberinde gelen nüfus patlaması toplumsal düzen için yeni sorunlar doğurmuş ve geleneksel toplumsal ilişkilerin çözülmesiyle birlikte yeni sınıflandırma ve denetim sorunları ortaya çıkmıştır. Bu sorunun esas çözümü kurumlar olmuştur. Rothman, 1971. Kurumlar feodal çağda da olmasına karşın ancak kapitalizmin yükselişiyle birlikte toplumsal denetimin ana mekanizması haline geldiler. Böylece hapishanelerin, akıl hastanelerinin, çalışma evlerinin, hastanelerin, zanaat okullarının ve kolonilerin bollaştığına şahit olunmuştur. Kurumlar, düzen dayatma sorununda kayda değer derecede başarılı bir araçtı ve medenileştirme sürecinin, Elias, 1977, ve bedenin cezalandırılmasından zihnin cezalandırılmasına geçişin, Foucault, 1977, sonucu olarak değişen toplumsal değerlerle uyumluydu. Kurum hem ideolojik hem de baskıcı denetim mekanizmalarını cisimleştirdiği için başarılıydı. Althusser, 1971. Yeni düzene uymayı reddeden biri için zorla toplumdan uzaklaştırma olasılığı sunması bakımından baskıcıydı. Ama halka açık alanlardaki teşhir direği ve dar ağacı gösterisinin yerini alarak uyum sağlamayacak ya da sağlayamayacak olanların kaderine görünür bir anıt hizmeti görmesi bakımından da ideolojikti. Bütünsel kurumlar toplum üzerindeki etkilerini dış dünyadaki duvarların mitik ve sembolik ağırlığı aracılığıyla başka bir deyişle insanların hapsedilme adalarını hayal etme, kafalarında canlandırma ve korkma tarzıyla gösterirler. Ignatieff, 1983, sayfa 169. Toplumsal denetim mekanizmaları yalnızca hapishaneler ve akıl hastanelerinden ibaret değildi. Çalışma evleri de bu açıdan kritik yere sahipti ve onun ideolojik işlevi baskıcı işlevinden her zaman daha önemliydi. Çalışma evi nihai icazet demekti. Görece az insanın kabul edilmeye başlamış olması, onun olumsuz imgesinin gücünden bir şey eksiltmiyordu. Bu imge, oradaki kötü muamele anlatılarından ve oraya kabul edilmek için konulan aileden ayrılma koşulu gibi şeylerden besleniyordu. Sağlam bedenlileri ve diğerlerini yardım aramaktan uzaklaştırmada, daha az uygunluğun başarısı ağırlıklı olarak bu tür imgelerin genel kabulüne bağlıydı. Gazeteler, şarkılar ve dedikodular, ayrıca sistemin kaldırılması ya da reforma gidilmesi için yürütülen örgütlü kampanyalar, hepsi de çalışma evine girişin geniş kesimlerce korkunç bir kader olarak görülmesini sağlamak adına yapılmış, kasıtlı girişimlere destek verme amacını güdüyordu. Parker, 1988, sayfa 9. Devlet açısından kurum, düzen sorunuyla başa çıkmanın başarılı bir yöntemi, çalışma evi ise potansiyel iş gücüne disiplin dayatmanın başarılı bir yöntemiydi. Fakat yine de çalışma evi kurumu, asırlık bir sorun olan yeni düzene uyum sağlamayanları, sağlayamayanlardan ayırma sorunuyla yüz yüzeydi. Dolayısıyla 18. ve 19. yüzyıl boyunca kurumlar amaçları bakımından daha özgür, çalışanlara bakımından daha seçici hale geldiler. Tarih boyunca refah politikalarının gelişimini şekillendiren hak edenler, hak etmeyenler şeklindeki ayrım hiçbir zaman tatmin edici şekilde çözülmemiştir. Dolayısıyla bu gelişmeler sakat kişilerin ilk başta çalışma evi ve akıl hastanesinde ama ardından yavaş yavaş şu ya da bu türde daha uzmanlaşmış kurumlarda yalıtılmalarını kolaylaştırdı. Uzman akıl hastanelerinin yükselişi yoksulların, bağımlıların ve sapkınların kontrol altına alınmasında önemli bir değişikliğe işaret ediyordu. Çalışma evleri ev içi yardımın aksine ekonomik olarak kendine bakamayan ya da bakmayan herkes için giderek daha fazla kullanılmaya başladı. Buralarda idiotlar, deliler, kronik hastalar, yaşlılar ve avareler, sözde sağlam bedenli işsizlerle bir arada tutuluyordu. Ryan ve Thomas, 1980, sayfa 100. Fakat çalışma evlerinin böylesine farklı gruptan insanlar için bir çöp boşaltma yeri olarak faaliyet gösteremeyeceği çarçabuk anlaşıldı. Kritik meselelerden biri, çalışamayacak durumda olanları çalışabilecek ama çalışmayan durumda olanlardan ayırmaktı. Etkili disiplin ve yaydırıcılık bu grupların birbirlerinden ayrılmalarını gerektiriyordu. Ama o dönemde toplumsal açıdan kabul edilebilir şekillerde bu grubu başarıyla yönetmek ve kontrol etmek için ilk grubun içinde daha fazla ayrılma ve uzmanlaşma gerekliydi. 1834'teki yoksullara yardım yasasında değişiklik, bu artan uzmanlaşma sürecinde önemli bir rol oynadı ve sakatlık kategorisi çalışmayı isteksizlerle çalışamayanları ayırma konusunda kritik bir etken oldu. Yoksullar Yasası İdaresi'nin mevzuatında ve dolayısıyla Yoksullar Yasası idarecilerinin gözünde fukaraların iç evreninin tanımlanmasında 5 kategori önemliydi. Çocuklar, hastalar, dililer, kusurlular ve yaşlılar ile yatalaklar. Bunlardan ilki hariç hepsi bugün sakatlık kavramının parçasıdır. Bu 5 grup kimin sağlam bedenli olduğunu tanımlamanın aracıydı. Eğer bir insan bunlardan birine dahil değilse otomatikman sağlam bedenli kabul ediliyordu. Bu gıyabında tanımlama stratejisi mevcut hastalık programının özünü oluşturmaktadır. Hiçbiri sağlam bedenlinin pozitif bir tanımını sunmaz. Bunun yerine çalışabilmek ancak çalışamayan kategorileri kesin olarak tanımlandıktan sonra anlamı bilinebilecek bir artık kategoridir. Stone 1985 sayfa 40. Kurumun başarısının sakat kişilerin tamamını hatta çoğunluğunu tek bir çatı altında toplamış olması anlamına geldiğini düşünmek hata olacaktır. Feodal çağda aile ve toplum sakat kişilerin var oldukları yerlerdi. Kapitalizmin ortaya çıkışıyla birlikte sakat kişilerin çoğunluğunun hayatlarını geçirdikleri yer olarak geriye bir tek aile kaldı. Fakat değişen şey kısmen insanları toplumun geri kalanından ayıran kurumların yarattığı ideolojik iklimi bir sonucu olarak sakatlığın utanılacak bir şey haline gelmesiydi. Damgalama süreci hak edenleri de hak etmeyenleri de yakalıyordu. Ama işlerinde yalıtılmış sakat kişiler barındırmanın zorluklarıyla her aile baş edemiyordu. Özellikle de zaten yeni kapitalist toplumsal düzenin baskısı altında olan işçi sınıf aileleri. Dolayısıyla sakat kişiler topluluklarından ve toplumun genelinden yalıtılmışlardı ve ancak aileler gönülsüz ya da güçsüz olduklarında kuruma havale için muhtemel adaylar haline geliyorlardı. Hiç kimse bir kuruma gitmek istemiyordu ama her akrabanın durumu da bağımlı akrabasına bakacağı kadar iyi değildi. Özellikle de görünen o ki akli dengesi bozuk ve yaşlı olanlara. Parker 1988 sayfa 23. Dolayısıyla gerek aile gerekse de kurum yalıtma ayrımcılık mekanları haline geldi. Ama sakat kişiler için kurumsal bakım ile aile bakımı arasındaki denge söz konusu olunca bu konuda hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Ama örneğin dışarıya evden yapılan parça başı işlerdeki zanaat sektörü ve tarım emeklisinin ev ekonomisindeki reddedilemez gerileme, yoksul ailelerin özellikle de kadınların yaşlılara ve delilere ev içi bakım sunmasını daha zor hale getiriyordu. Ignatieff 1983 sayfa 172. Dolayısıyla iş ile ev arasındaki artan ayrışmanın bir sonucu olarak ailenin sakat kişilere karşı yükümlülüklerinin sınırları yeniden çizildi. Böylece yeni akıl hastaneleri ve çalışma evleri ilk kez bu denli katlanılamaz olduğu hissedilmiş olabilecek yüklerle boğuşmak için çabalayan yoksul aileler arasında bir ihtiyacı karşılamaya başladı. Ignatieff 1983. Aile içinde yalıtılma ile kurumda yalıtılma arasındaki bu ayrım devletin daha müdahaleci olduğu ve bugün bildiğimiz anlamıyla refah devletinin temellerinin atıldığı 20. yüzyıla da taşındı. Bir yorumcunun ifade ettiği şekliyle sakat kişilere kişisel bakım ve pratik yardım sağlanması ikiye ayrılır. Başka bir mekanda bakım ve kendi evlerinde destek ve yardım. Toplis 1982 sayfa 77. 20. yüzyılda değişen şey kurumsal bakım ile aile bakımı arasındaki denge olmuştur. Kuşkusuz 20. yüzyılın ikinci yarısında gayri kurumsallaşma ya da topluma kazandırma yönünde bir hareket de olmuştur ve kuşkusuz öncesinde kurumlarda olan birçok insan toplumsal yaşama geri dönmüştür. İlkin çalışma evlerinin ve kolonilerin ardından uzun süre kalınan hastanelerin kapanması kuşkusuz öncesinde bir yere kapatılan binlerce insanı topluma geri kazandırmıştır. Ama bu konuda iki hususun belirtilmesi gerekiyor. Birincisi yoksul, yaşlı, hasta, sakat, meczup ve bunun gibi olan farklı gruplardan insanlar arasında nasıl ki her grup içindeki bir kuruma kapatılmış olanların oranı farklıysa aynı şekilde topluma geri döndürme oranları da farklıydı. İkincisi, insan sayısı kayda değer farklılıklar sergileyebilirse de kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma ideolojik kayış çok daha kayda değer hale gelmiştir. Sakat kişiler söz konusu olduğu kadarıyla çoğunluk her zaman toplumun içinde, gerçi bazen toplumdan yalıtılmış olarak yaşamıştır. Dolayısıyla değişiklik belki de gerçek olmaktan çok zahiridir. Kapitalizmin yükselişiyle birlikte toplumsal denetimin tarihsel gelişiminin analizinde de benzer bir husus vurgulanmıştır. Batı sanayi toplumlarında sapkınlığı kontrol edici ana modellerde ve stratejilerde biri şeffaf, diğeri muğlak, biri gerçek, diğeri nihayetinde yanılsamalı olan iki dönüşüm yaşanmıştır. 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılda gerçekleşen ilk dönüşüm, tüm sapkınlık denetim sistemlerinin temellerini döşedi. Şimdi gerçekleşmekte olduğu varsayılan ikincisi, bazıları tarafından önceki dönüşümün sorgulanması, hatta baş aşağı çevrilmesi, bazıları tarafından da örüntülerinin devam ettirilmesi ve yoğunlaştırılmasından başka bir şeyi göstermez. Cohen, 1985, sayfa 13. Burada, bu dönüşümlerin aslında toplumsal, denetim yapılarının gevşemesi anlamına gelip gelmediğini düşünmek yerine, bu değişikliklerin neden gerçekleştiğini ele almak gerekiyor. Açıklamalar: Comte ve Marx'a dönüş. Kapitalist toplumun doğuşuyla sakat kişilere ne olduğunu salt betimlemekten ziyade açıklamaya çalışırken hem kurumsal bakım hareketinin hem de ondan uzaklaşan hareketin aynı açıklayıcı çerçeveye dahil edileceğine dikkat çekilmelidir. İlk açıklama çoğunlukla Comte'un çerçevesinden yararlanır. Buna göre sakat kişilerin ve diğerlerinin başına gelenler aklın ve insanlığın ileriye doğru evrimi olarak görülebilir ve toplumdan kuruma ve sonra yeniden topluma doğru hareket toplumsal ilerleme hakkındaki değişen fikirleri yansıtır. Bu görüş, Abrams'ın 1982 Aydınlanmacı Toplumsal Refah Kuramı adını verdiği şeydir ve Bentham'cı terimlere dayanan yaratılmış kurumların ortaya çıkışını önceki bakım biçimlerine kıyasla ilerleme olarak görür. Ayrıca 20. yüzyıl sonunda Goffman'ın 1961 çalışmasının ve uzun süre yatılan hastanelerdeki koşullara dair soruşturmaların tetiklediği kurum karşıtı hareketin varyantlarını da dahil eder ve toplum temelli bakıma geri dönüşün modern toplumda kurumsal bakımın uygunluğuna dair değişen fikirlerimizi yansıttığını düşündürür. Fakat bu izah, kurumlara kapatılanların çoğunun bunu bir tedaviden ziyade ceza olarak algıladıklarını ve yakın dönemdeki incelemelerin gösterdiği gibi School 1977, topluma geri dönüşünde son derece cezalandırıcı bir denetim olarak görülebileceğini açıklayamaz. Dolayısıyla kurumun ve toplumun doğasına ilişkin aydınlanma kuramına dahil edilmiş değişen fikirlerde tümüyle tatmin edici olamayacak kadar tek boyutludur. Bu görüş insanların kendi tarihlerini, kendilerinin yaptıklarını kabul eder ama bir o kadar önemli bir gerçek olan kendi istedikleri tarzda yapamadıklarını kabul etmez. Elbette insanlar fikirler temelinde hareket ederler ama belli bir zamanda sahip oldukları fikirler ve dahası bu fikirlerin etkisi yalnızca zihinsel bir mesele değildir. Birçok güzel fikir kimseye ulaşmazken pek çok kötü fikir kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Abrams, 1982, sayfa 11-12. Bu fikirlerin başarısı ya da başarısızlığı, geliştikleri ekonomik ve toplumsal koşullar, güçlü siyasal konumlardaki ve kurumlardaki insanlardan gördükleri destek ya da direniş gibi diğer etkenlere bağlıdır. İkinci açıklama, Marx'ın modelinden yararlanır ve sakat kişiler için politika ve bakım değişikliklerini, üretim tarzındaki değişikliklerin belirlediğini savunur. Dolayısıyla, 19. yüzyıl akıl hastaneleri, hayırseverlerin ve bilimcilerin ilhamı olduğu kadar iş ve aile yaşamındaki köklü değişikliklerin ve yoksullarla başa çıkma yöntemlerinin sonucuydu. Dönemin diğer benzer kurumlarıyla birlikte o dönemden beri ailenin ana alternatif olarak kaldılar. Ryan ve Thomas, 1980, sayfa 101. Aynı şekilde toplum temelli bakıma geri dönüşte yalnızca kurum karşıtı fikirlerin ürünü değildi. Bunlar 19. ve 20. yüzyılda da vardı. Aynı zamanda ayrımcı toplumsal denetim biçimlerinin çok daha masraflı, meşrulaştırılmalarının çok daha külfetli ve zor hale gelmesinden kaynaklanıyordu. School, 1977, sayfa 135. Bu açıklama, Abrams'ın 1982, refah toplumunun zorunlu kuramı adını verdiği şeydir ve yalnızca çoğu toplumsal yardımın temelini oluşturan ekonomik akılcılığı değil, aynı zamanda değişen sanayi dünyasında düzen dayatma ve sürdürme ihtiyacını da kapsar. Bu kuram, bizi toplumsal gerçeklerin ve koşulların insanları sınırladığı ve belli şekillerde davranmaya zorladığı gerçeğine dikkat etmeye zorlarken, aydınlanma kuramında görülen fikirleri toplumsal içeriğinden koparma eğilimini de düzeltir. Ama diğer yandan bir o kadar önemli gerçeği de reddetme eğilimindedir. İnsanların en sınırlayıcı toplumsal koşullar karşısında yaptıkları gerçekten de yapmayı tercih ettikleri bir şeydir. Abrams, 1982, sayfa 12-13. Fakat ne kurum ne de toplum temelli bakım, salt insancılık ya da zorunluluk üzerinden açıklanabilir. Refah eylem kuramı da önemlidir. ve Parker 1988 kurumsal bakıma ilişkin tarihsel değerlendirmesinde iki önemli etken aktarır. Birincisi, ailelerin bağımlılarına bakma istekliliğinin ya da tersi önemli olduğunu söyler ve işçi sınıfı ailesinin kurumların gelişme tarihinde pasif değil, daha ziyade aktif bir rol oynadığını iddia eden Ignatieff 1983 gibi tarihçileri zikreder. Kurumsal bakım için talep düzeyi, a. akrabalar tarafından algılandığı şekliyle bu bakımın kabul edilirliği, b. kendilerinin ve ailelerinin bağımlı ya da zarar verici ferde bakmaya devam etmek için yüklendiklerini düşündükleri masraflar ve c. yakın akrabaları olmayan bağımlı insanların sayısına bağlı gibi görünüyor. Parker 1988 sayfa 24. Bazı ailelerde akrabaların uzun süre kaldıkları hastanelerden, engelli okullarından ve çocuk istihdamlarından çıkarmada aktif bir rol oynadılar ama toplum temelli bakımdaki kusurlar daha görülür hale geldiğinden bazı ailelerde kurumların kapanmaması için aktif kampanyalar yürüttüler. İkincisi, kurtarma kampanyalarında en başta da 19. yüzyılın ikinci yarısında çocukları kurtarma kampanyalarında oynadıkları rolden ötürü kurumların tarihsel olarak önemli olduğunu savunur. Bu kurtarma misyonu, Cheshire Vakfı'nın birçok sakat yetişkini aile içinde yalıtıp kalmaktan, uzun süre kalınan hastanelerden, yaşlılar koğuşundan ve diğer uygunsuz yardımlardan güya kurtardığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sakat kişiler için hastane dışı bakımın gelişiminde de önemli bir etken oldu. Tarihin bu tür bir eylemin sonrasında kurtarma değil, hapsetme olarak yeniden yorumlayabilmesi, belli tarihsel duraklarda bireylerin eylemlerini geçersiz kılmaz. Dolayısıyla refah eylem kuramı tarihsel bağlamından kopartıldığında yardımın alabileceği biçimleri açıklamayabilirken zamansal açıdan belli bir noktada bireylerin, grupların ve ailelerin etkisinin sonucu olan o yardımın kesin niteliği ve biçimini anlamak açısından yararlıdır. Fakat Abrams'a göre 1982 eylem kuramının açıklamadığı şey bazı grupların ısrarla diğerlerinden daha nüfuzlu olduklarını kanıtlamaları ve bir iktidar eksenli refah kuramının geliştirilmesini zorunlu kılmalarıdır. Kuşkusuz sakatlık bağlamında en kalıcı şekilde nüfuz kazanmış olan grup tıp mesleğidir. Bunun öncesinde de ele alınması gereken bir açıklama daha var ki bu açıklama zorunluluk kuramının ögelerine de başvurmasına karşın esasen Weber'in rasyonellik mevhumlarından yararlanır. Rasyonelleşme bir idari kategori olarak sakatlık. Stone'un çalışması 1985 kuramsal bir kategori olarak sakatlığı ciddiye alması bakımından bu bölümde daha önce tartışılan çalışmadan farklıdır ve kuramını İngiltere'de, ABD'de ve Almanya'da sakatlık konusundaki refah politikalarının gelişiminin tartışılması eksenine oturtmuştur. Weber'in çalışmalarına herhangi bir atıf yapmamakla birlikte sunduğu argümanı Weber'de gördüğümüz kapitalizmin gelişimine paralel olarak dünyanın gitgide rasyonelleşmesi anlayışıyla ilişkilendirebiliriz. Weber'in yaklaşımı şu şekilde özetlenebilir. Weber, rasyonelleşme derken tüm faaliyet alanlarında açık, soyut, hesaplanabilir kuralların ve usullerin giderek duygu, gelenek ve göz kararının yerini aldığı süreci kastetmiştir. Rasyonelleşme, dinin, entelektüel otoritenin asli bir kaynağı olarak uzmanlaşmış bilim tarafından kültürlü okur-yazar insanın eğitimli uzman tarafından ikame edilmesine, becerikli kol işçisinin makine teknolojisi tarafından def edilmesine, geleneksel adli bilgeliğin soyut, sistemli yasalar tarafından ikame edilmesine yol açar. Rasyonelleşme, hayatın büyüsünü bozar, onu araçsallaştırır. Wrong, 1970, sayfa 26. Sakat kişilerin, kapitalizmin gelişimiyle birlikte değişen ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlar noktasında çok daha ayrıntılı bürokratik örgütlenme ve yönetim sistemlerini geliştirilmesiyle yapılmıştı bu. Stone'un 1985 temel argümanı tüm toplumların paylaşım ilkesi uyarınca işlediği yönündedir. Yani üretilen ürünler ve hizmetler bir bütün olarak nüfus arasında dağıtılmalıdır. Paylaşımın ve üretimin temel mekanizması çalışmadır ama herkes çalışamaz ya da çalışmayı istekli değildir. Dolayısıyla ihtiyaca dayalı bir paylaşım sistemi de olacaktır ve paylaşım ikilemi çok farklı çalışma ve ihtiyaç ilkelerine dayalı olan mavi hizmetlerin nasıl tahsis edileceği etrafında döner. Kapitalizmin yükselişiyle birlikte sakatlık, insanların ya çalışma temelli ya da ihtiyaç temelli paylaşım sistemine tahsis edilmelerini sağlayan önemli bir sınır kategorisi haline gelmiştir. Dolayısıyla hem kategorileştirme hem de yardım konusundaki artan uzmanlaşma dünyadaki artan rasyonelleşmenin bir işlevidir. Bu açıklama hem malları ve hizmetleri yeniden paylaşma ihtiyacı bakımından hem de emek tedarikiyle ilişkili olarak zorunluluk kuramının ögelerinden yararlanır. sakatlık kavramın kapitalizmin başlarında iş gücünün gelişimi açısından esastı ve bugün de devletin elinde emek tedarikini kontrol etme noktasında vazgeçilmez bir araç olmayı sürdürüyor. Stone, 1985, sayfa 179. Fakat Weber'in biçimsel rasyonellik ile özsel rasyonellik arasında yaptığı ayrımda, Weber, 1968, dikkat çektiği rasyonelleşmenin çelişkili yönlerini ve ilkinin ikincisiyle çelişebilme olasılığını teslim etmekte başarısız olur. Stone'un savunduğu gibi sakatlık kategorisinin temelinde yatan biçimsel rasyonelliğin sakatlığı ayrıcalık haline getirmek olduğunu savunmak mümkündür. Zira çalışamayanlar olarak sınıflandırılanlara meşru bir toplumsal statü sunar. Fakat sakatlık deneyiminde de kutsallaştırılan özsel rasyonellik damgalama ve baskı süreçleriyle çok daha ilintilidir. Stone, hem Marx ve Weber'in ele aldıkları kapitalizm gelişimine ilişkin çelişkileri kabul eder, hem de kendi verdiği adla çelişki kuramının ekonomik ve siyasal versiyonlarını irdeler. Ekonomik versiyonda devlet bir mali kriz yaşar çünkü masrafları sürekli genişlerken gelirleri bu masrafları karşılayacak kadar hızlı büyüyemez. Siyasi versiyon ise toplumun bazı kesimlerinden siyasi destek alırken bazılarından muhalefet gören toplumsal yardıma yasal olarak hak kazanmayı vurgular. Her iki versiyonda nihai olarak sistemin çözüleceğini varsayar ama biri ekonomik krizlerden ötürü, diğeri siyasi desteğin azalmasına ötürü olacağını savunur. Fakat Stone, kapitalist sistemin iç mantığından ziyade çeşitli parçalar arasındaki sınırlara odaklanarak şu sonucu çıkarır. Sakatlığın iki çatışan paylaşım ilkesi arasında sınırı dolayımlayan bir kavram olarak yorumlanması, birlikte yaşam sorununa çok farklı bir cevap önerir. Stone, 1985, sayfa 20. Dolayısıyla en azından kısa vadede cevap, sakatlık kategorisinin toplumsal olarak inşa edilmiş ve esnek olmasından ötürü sistemin doğabilecek her türlü çelişkisini çözebileceği yönündedir. Fakat 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde Stone, uygunluk standartları daha da detaylandığından sakatlık kategorisinin esnekliğini daha da kaybettiğini belirtir. Belli gruplar bu kategoriye bir kez kabul edildikten sonra oradan atılamazlar. İnsanlar sakat rolleriyle toplumsallaşırlar ve sakatlık kategorisi tıp ve sosyal yardım bürokrasileri tarafından meşrulaştırılır. Bu durum sakatlık programlarında kategorik karara tabi olamayabilecek bir krize yol açmıştır. Zira kategori savunucuları insanların meşru ihtiyaçlara sahip oldukları daha da fazla durum belirtmek zorunda kalacaklar ta ki kategoriler bütünü kapsayacak denli büyüyene kadar. Stone, 1985, sayfa 192. Eğer paylaşım ikileminin İhtiyaç temelinde çözüldüğü böyle bir durum ortaya çıkarsa, o zaman bu, kuşkusuz Marx'ın öngördüğü gibi kapitalizmden sosyalizme geçişi ifade edecektir. Fakat bu çok ileri ve dahası çok hızlı gitmek olur. Biz sosyalizmde sakatlığın neye benzeyebileceğini düşünmek yerine, kapitalizmde sakatlığın gerçekte neye benzeyeceğini düşünmek zorundayız. Bu yazıda, sakatlığı kapitalist toplumun yükselişi bağlamında ele almaya çalıştım ve ekonomik gelişmenin, fikirlerin, değişen doğasının ve düzeni devam ettirme ihtiyacının sakatlığa dair toplumsal yanıtlı ve sakatlık deneyimini etkilediğini belirttim. Hem sosyal yardım hem de sosyal denetim mekanizması olarak kurumların ortaya çıkışı sakatlığa dair algıların ve deneyimlerin yapılandırılmasında kilit rol oynamış ve sakat kişilerin sosyal hayatın ana ekseninden dışlanmalarını kolaylaştırmıştır. Bunun için de ideolojik boyut en azından yıllık kurumların fiziki etkisi kadar önem taşır ve toplum temelli bakımın gelişimiyle birlikte karşı çıkılan şey tam da bu ideolojik boyuttur. Ele alınması gereken bir sonraki konu, kapitalizmde hayatın bireyselleşmesinin sakatlığın bireyselleşmesine nasıl katkıda bulunduğu ve bu süreçte bu güçlü grupların en başta da tıp mesleğinin rolünün ne olduğudur. Kaynakça: Abrams P. 1982, Historical Sociology, London, Open Books. Althusser L. 1971, Lenin and Philosophy and Other Essays, Londra, New Left Books. Cohen S. 1985, The State and Social Control, Londra, Politic Press. Comte A. 1855, The Positive Philosophy, New York, Calvin Blanchard. Conrad P. ve J. Schneider, 1980, Deviance and Medicalization, From Badness to Sickness, St. Louis, Mosby. Elias N. 1977, The Civilizing Process, Oxford, Blackwell. Finkelstein V. 1980, Attitudes and Disabled People, Issues for Discussion, New York, World Rehabilitation Fund. Porter A. T. Kaslin, T. Ponton ve S. Walkley, 1984, Theories of Welfare, Londra, Routledge and Kegan Paul. Foucault, 1977, Discipline and Punish, Harmon's World Penguin. Giddens, A, 1984, The Constitution of Society, Cambridge, Politipress. Goffman, E, 1961, Echelons, New York, Doubleday. Harvard, B, 1988, Dignity and Choice, Insight, 25 Mart. Ignatieff, M, 1983, Total Institutions and the Working Classes, A Review Essay, History Workshop Journal, Sayı 15. Jones, K ve A. Tillotson, 1965, The Adult Population of Epileptic Colonies, Londra, İngiliz Epilepsi Derneği ve Uluslararası Epilepsi Bürosu. Kittrey, N, 1971, The Right to be Different, Deviance and Enforced Therapy, Baltimore, John Hopkins. Morris, J, 1969, Put Away, Londra, Routledge and Kegan Paul. Oliver M. 1979, Epilepsy, Self and Society, A Study of Three Groups of Adolescent Epileptics, Doktora tezi Kent Üniversitesi. Parker R. 1988, A Historical Background, Residential Care, The Research Reviewed içinde, Der E. Sinclair, Londra, HMSO. Paternak J. 1981, An Analysis of Social Perceptions of Epilepsy, Increasing Rationalization as Seen Through the Theories of Comte and Weber, Social Science and Medicine, Cilt 15E, Sayı 3. Rothman D. 1971, The Discovery of the Astrum, Boston, Little Brown and Co. Ryan J. ve F. Thomas, 1980, The Politics of Mental Handicap, Harmon's World Penguin. School A, 1977, Decarceration, Community, Treatment and the Deviant, A Radical View, New Jersey, Prentice Hall. Soder M, 1984, The Mentally Retarded, Ideologies of Care and Surplus Population, Special Education Policy, Practice and Social Interests içinde, Der Barton ve Tomlinson, Londra, Krumham. Sokolovska, M. E. A. Ostrovaska ve A. Titkov, 1981, Creation of Removal of Disability as Social Category, The Case of Poland, Cross-National Rehabilitation Policies, A Sociological Perspective içinde, Der G. Albrecht, Londra, Sage. Stone D. 1985, The Disabled State, Londra, Macmillan. Toplis E. 1979, Provision for the Disabled, İkinci Baskı, Oxford, Blackwell. Weber M. 1968, Economy and Society, Üçüncü Cilt, New York, Bedminster Press. Wrong D. 1970, Max Weber, New Jersey, Prentice Hall. 22. ayrımın sonu, sayfa 225.